Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 2-aprel, yakshanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
kelajak yaxshi bo'lar deb fikr qilaman, chunki bugungacha 6 oy bo'ldi, demak, Shavkat Mirziyoyevning prezident bo'lganiga. Bu 6 oy tomonida, masalan, Tojikiston bilan bugungacha bo'lmagan qatnashiqlar boshladi, yaqinlik boshladi.
Bugungi dasturimizning mehmoni Muhammad Tohir, Ozodlik radiosining Washingtondagi vakili, Markaziy Osiyo va Afg'oniston bo'yicha ekspert va
Нам не хватает среди молодёжи исламских интеллектуалов, умеющих независимо думать, мыслить.
Taqvodor zamondoshlar Qirg'izistonda o'zlarini, o'z o'rni va mavqeini qanday his qilmoqda? Qanday muammolar, intilishlar mavjud?
Shu to'lqinda qoling.
Assalomu alaykum, Amerika ovozi muxlislari, Washington choyxonasi tele dasturiga xush kelibsiz. Bugungi dasturimizning mehmoni Muhammad Tohir, Ozodlik radiosining Washingtondagi vakili, Markaziy Osiyo va Afg'oniston bo'yicha ekspert va ayni paytda siz Ozodlikning ingliz tilidagi xizmatida Markaziy Osiyo bo'yicha podkastlar ham olib borasiz, to'g'rimi?
To'g'ri, sağ olun.
Siz mana ilgari Ozodlikning turkman xizmatini ham boshqargansiz, shundaymi?
Hava 2010 yildan 2016 yilin oxirigacha Turkman xizmatining boshqini bo'lib ishladim Pragada. Ondan oldinda Turkman xizmatida ishlardim. 10-11 yil Turkman xizmatida ish olib borganman.
Asli qayerdansiz?
Bizim kelishimiz Afg'onistonning Turkmanlardan.
Bu savollarni so'rayotganimning boisi, bugun biz mana shu mintaqa bo'yicha gaplashamiz. Siz nafaqat kasbiy faoliyatingiz doirasida, balki shu mintaqadan bo'lgan bir inson sifatida ham bu mavzularni yaxshi bilasiz. Shuning uchun fikrlaringiz biz uchun va tomoshabinlarimiz uchun qiziq. Mana Markaziy Osiyodagi o'zgarishlarni kuzatib boryapsiz. O'zbekistonda hukumat o'zgardi. O'tgan yili oxirgi 25 yilda birinchi marta yangi prezident, demak, hokimiyat boshiga keldi. Va bu bilan bog'liq yana bir ijobiy o'zgarish, bu O'zbekistonning qo'shnilari bilan, Markaziy Osiyoning boshqa davlatlari bilan aloqalarini yaxshilayotgani. Siz mana shu prezident Shavkat Mirziyoyev davrida Markaziy Osiyo davlatlarining o'zaro aloqalarini, kelajagini qanday ko'rasiz?
Kelajak yaxshi bo'lar deb fikr qilaman, chunki bugungacha 6 oy bo'ldi, demak, Shavkat Mirziyoyevning prezident bo'lganiga. Bu 6 oy tomonida, masalan, Tojikiston bilan bugungacha bo'lmagan qatnashiqlar boshladi. Masalan, delegatsiyalar ketib keladi, Tojikistondan keladi. Xalq orasida bir qatnashiq dedilar.
Yaqinlik
boshladi. Bu bir millat hammasi. Ondan so'ng bu millatlar orasida yaqinlik boshladi. Ondan so'ngra Shavkat Mirziyoyevning o'zi ilkinchi bo'lib Turkmanistonga keldi. Masalan,
shu yerda yana bitta savol. Mana siz o'zingiz tilga oldingiz, O'zbekiston rahbari birinchi xorijga safarini Turkmanistondan boshladi. Sizningcha nega aynan Turkmanistondan? Bugungi O'zbekiston uchun Turkmaniston nima bera oladi hozir?
Bir necha sabab bo'lishi mumkin. Turkmaniston bilan O'zbekistonning qatnashiqlari bugungacha yaxshi bo'lmagandi. İki mamlakatning orasida har vaqt siyosiy tomonidan, boshqa tomonlardan problem bo'lgan. Bu problemin mesela bu ondan sonra bu Türkmenistan'a kelinmek bilen bu problem bir nima bo'lsa da azalıp başladı, yaqinlik başladı. İkinciden Özbekistan'a Türkmenistan nima bir alat dediniz. Özbekistan'ın Türkmenistan'a yakın mantıkalarda fikrimce bu gaz, bu nima dedi, neft dedi mi?
Neft.
Onlarga ihtiyaç var diye fikir kılaman. Şunday deyip eşittim ben Özbekistan'daki muhbirlarımızdan. Türkmenistan'da da gaz, neftten başka köp nerse yok. Bu ikisinin arasında bulması gereken bir nima di? Qatnaşık diye bir.
Tabii hamkorlik buluş kerak edi.
Buluş kerak edi. Bugungacha bo'lmadi. Bundan sonra buluş kerak deyip fikrimcha Mirziyoyev, prezident Mirziyoyev Turkmenistan'a geldi. Ondan sonra da hani Mirziyoyev'ning bir tashqariga açılış bir nimesi var. Hareketi var. Bu hareket Türkmenistan ile arasındaki qatnashiqlar yaxshi bo'lmadan bo'lmaydi. Çünkü Türkmenistan Özbekistan bir coğrafya nimasından tamamen bir yerge qabilib qolgan. Dengizge yolu yok. Onun için Türkmenistan'da ülkelerge ihtiyacı var.
Demek, xorijdagi başka devletlerge savdo aloqalarini o'rnatish uchun Türkmenistan transit yo'lagi sifatida ham muhim.
Muhim. Muhim. Yani, mesela bu Xitay'nın eğer nima deydi bu Yipak yolu projesi eğer bo'lmoqchi bo'lsa, onun da bir katta bir parçası Türkmenistan'ın üstünden geçiş gerek. Ondan sonra eğer Özbekistan Dubai'den bir nimarası almakçı olsa, İran'dan almakçı olsa, Avrupa ülkelerinden almakçı olsa, o hatta Türkmenistan'ın üstünden kimse başka nereden kilitledi? Rusya'dan belki kilitli mümkün de ama o iş kup elde de, gün uzaydı, masrafı kup oladı. Yani Sauda tamamen hiçbir ne diye?
Özünü aklamaydı.
Özünü aklamaydı, doğru diyorsun.
Bana Bruce Spanier isimli Markaziy Osiyo bo'yicha ozodlikning yana bir tahlilchisi, siz u kishini taniysiz. Yaqinda Washingtondagi bir tadbirda aytishchi, Turkmanistonda hozir iqtisodiy ahvol ancha og'ir. O'sha gazini eksport qilish, xorijga sotish bo'yicha ham hamkorlar topishda juda qiynalyapti. Turkmaniston O'zbekistondan nima umid qilyapti? Iqtisodiy sohada qanaqadir yordam kutyaptimi? Nima deb o'ylaysiz?
Turkmaniston birinchi, ya'ni siz doğru dediniz, Bruce Panier'ning nima fikri doğru. Turkmaniston shu vaqt hani gaza, neftga boy ülkada mamlakatda. Faqat gazi shu vaqt Xitoyga ketadi. İran'da da gitmeydi, aldın kiterdi. İran nima qildi?
İran ham
almaydı şu an gaz da almaydı. Bundan aldın Rusya'ya kiterdi. Rusya da almaydı Türkmen gazını şu vaqtga. Ondan sonra Afganistan'a gitişi mümkün mü deyip projeler vardı. Avrupa'ya gitişi için bir projeler vardı. Onların hiçbirisi de bulmayı turuptu şu vaqt. Ondan sonra Türkmenistan'a kim istese gaz nimesi gerek, partneri gerek. Özbekistan tabii partner. Çünkü Özbekistan'a da gaz gerek.
Gaz gerek.
Onun için tabii nima de, dostluk yolu açılıp başladı.
Tushunarli. O'zbekiston rahbarining ikkinchi safari xorijga, Qozog'istonga bo'ldi. Yaqinda uni ham yaxshi bilasiz. Va matbuot xabarlariga ko'ra, ikki o'rtada 1 milliard dollarga yaqin hamkorlik bitimlari imzolanibdi. Hatto konservalangan osh eksport qilishgacha kelishib olishibdi. Ya'ni asosiy tashrifdan maqsad shu iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish. Lekin ikkinchi tomondan Qozog'iston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining a'zosi. O'zbekiston bu ittifoqqa qo'shilmagan. Demak, bu yerda asosiy kuch Rossiya bor. Bu ittifoqni o'ziga xos bir xalqaro savdoda bir kelishuvlari bor, qoidalari bor. Shu nuqtai nazardan O'zbekiston va Qozog'iston o'zaro hamkorlikni o'sha to'liq potensial asosida amalga oshira olishiga sizni ko'zingiz yetadimi?
Yevroaziya iqtisodiy ittifoqining albatta bir shart-sharoitlari vardır. Bu ittifoqqa kirgan ülkelerin başka ülkelerle mesela ticari qatnashiqlari qanday bo'ladi, u borada da bir belli bir shartlar, sharoitlari vardır. Ama bundan oldin da O'zbekiston bilan Qozog'istonning o'z orasida da katta bir potensial vardı. Qozog'istonda nima boy bir ülke, ki başka Merkez Asya'daki mamlakatlara göre iqtisodiy bir nima kelishgan bir ülke. Ondan sonra Özbekistan'da da potansiyel ko'p. Bugungacha iki mamlakatning ara qatnaşığı da onda yaxşı emasdi. Bundan sonra bir yerdən başlayış kerakdi da. Hani Şevket Mirziyoyev'in Tacikistan bilen alakalarını yaxşı kılışı dey, Türkmenistan'a gelişi dey, Kırgızistan bilen alakalarını başlayışı dey, Kazakistan bilen de bir yerden başlayış gerekti. Başladılar. Özbekistan, Mirziyoyev gitti. Şartnamalarına inime kıldılar, imza kıldılar. Ondan sonra bundan aldın Nazarbayev de Özbekistan'a geldi değil mi? İnimeden Karimov'un vefatından sonra. Prezident Karimov'un vefatından sonra. Yani bu katnaşıklar bir yerden başladı. Bundan sonra bunun elbette bunun iki ülkenin nimesi için faydalı bir nirse. Bundan sonra kanday nimeler atıldı mesela adımlar atıldı.
Adımlar.
Bundan sonra kanday adımlar atıldı. Belki onların planları vardır, projeler vardır. Ondan sonra buna bu Euro-Azya ittifakı, iktisadi ittifakı dan kanday peydalanadılar. Onun kanday tasiri oladı. Bunlar da elbette oturup gəpləşdilər, kürədilər. Bir yolunu tapadılar deyip fikir kılaman ama bu öz ara katnaşıkların başlayışı mühimdi. Bu başladı.
Mintaqadagi yana bir muhim kuch bu Rossiya. Kelasi oy demak aprel oyining boshida O'zbekiston prezidentining Rossiyaga tashrifi kutilyapti. Bundan buyon O'zbekiston va Rossiya munosabatlarini siz qanaqa ko'rasiz? Bundan keyin Toshkent g'arbga qaraganda Moskvaga ko'proq yaqin bo'ladimi?
Şu vaxt bir nirsə, taqiq bir nirsə demək qiyin deyib fikir qıləmən. Çünki bir tamamdan əgər qarasəniz, Rusiya o rayondakı bir güç, güçlü ülkədə, Xitayda güçlü, Rusiyada güçlü ülkə. Onun bilən ara qatnaşıq buladı. Hər vaxt saqlı ara qatnaşıq.
Aloqani saqlab turish baribir muhim. Qo'shnisi yaqini bo'lgani uchun
ehtiyoj muhim, O'zbekiston tarafidan ham muhim. Ammo bir tarafdan da agar qarasangiz, Mirziyoyev hokimiyat boshqa kechgandan so'ngra ikki narsa dedi. Birisi biz bu rayondagi qaysidir bir nimaga kirmaymiz, masalan, harbi
ittifoqlarga
qo'shilmaymiz dedi. Yevroaziya iqtisodiy ittifoqi borada da fikrlarini bayon qilgan. Rossiyaga o uchun birozda masala aloqatni aloqalar yaxshi bo'ladi, ammo masofada saqlanadi deb masofani da saqlaydi deb fikr qilaman. Ondan sonra Amerika bilan da yoki boshqa Avropa ülkeleri bilan da masala ayni nimada aloqalar boshladi. Delegasiyalar ketadi, delegasiyalar keladi yaqinda. Ondan sonra Washingtonga mesela O'zbekistondan delegasiyalar kelmaga boshladi. Geçende Safoyev Washingtonga kelibdi. Washingtondan da bazı delegasiyalar O'zbekistonga ketdi. Mesela bu Rusya O'zbekistonning tashqari siyosatida xos yaqin bo'ladi ya da Amerika nima bo'ladi mesela uzoqlashadi deyolmaymiz. Demak, siyosat
demak sizningcha Rossiyaga juda ham yaqin bo'lmaydi va g'arbdan ham u qadar
uzoqlashib ketmaydi.
O'zaro aloqa va masofa saqlanadi.
Xitoy bilan da ayni shaklda uning da masalan iqtisodiy qatnash aloqalari bor. Uni davom etish kerak, hatto oz kuchlanish kerak O'zbekistonning shu vaqtki iqtisodiy sheriklarini qaraganingizda iqtisodiy tomondan Xitoyda bir katta bir kuchga o'zgardi Markaziy Osiyoda.
Afg'oniston mavzusiga o'tsak, bilasiz, hanuz mamlakat beqaror. Kuni kecha mamlakat qonunchilari xavfsizlik bo'yicha hali ham vaziyat o'nglanmayotgani uchun rasmiylarni ancha tanqid qilishdi. Va mintaqa davlatlari, qo'shnilar, xususan O'zbekiston hanuz Afg'onistonni jiddiy xavf manbai sifatida ko'rishadi. Bu xavotirlar bugungi kunda qanchalik asosli? Haqiqatan ham Afg'oniston hanuz jiddiy xavfmi?
Afg'onistonda albatta vaziyat yaxshi emas. Xavfsizlik vaziyat yaxshi emas. Masalan, ondan sonra O'zbekistonda da Afg'onistonning sarhadi shamoldan bog'lanadi. Ondan sonra masalan son oylarda, yillarda Talibonmi, boshqa militant guruhlarmi hammasi o'qqa. Ammo O'zbekistonning Afg'oniston bilan sarhadi necha kilometr? 400
janubda, demak, o'rtada daryo bor.
Daryo bor. Sarhadida kichkina. O'zbekistonda kuchli bir nima ülke, mamlakat.
Demak, jiddiy xavf sola olmaydi.
O'zbekistonga jiddiy xavf bor deb fikr qilmayman. Ammo Tojikiston, Turkmaniston desangiz, balki. Chunki nimasida qo'shinlarida O'zbekistondek kuchli emas. Sarhadlarida katta dog'lar bor, ketish mumkin, kelish mumkin. Oqdan O'zbekiston va Turkmanistonga belli bir darajada xavf bor deb fikr qilsa bo'ladi. Ammo O'zbekiston bu xavfdan nima uzoq, chunki sarhad oz, qo'shin kuchli, daryo bor.
Shu paytgacha Afg'onistonda hukumatga qarshi asosiy muxolif kuch sifatida Taliban ko'rilar edi, lekin yaqin-yaqinda islomiy davlatga, o'sha IShIDga aloqador yangi guruhlar paydo bo'ldi. Va Suriya va Iroqda hozir islomiy davlat jangarilari surib chiqarilayotgan bir paytda ko'plab mutaxassislarning fikriga ko'ra bundan buyon ular boshqa chet davlatdan yangi panoh qidirishga tushishadi va Afg'oniston ular uchun yangi maskan, yangi manzil bo'lishi mumkin deyishyapti. Shu nuqtai nazardan yangi xavf paydo bo'layotgandir balki Afg'onistonda mintaqa uchun.
Shu vaqtgacha Suriyadan yoki Iroqdan bu qochib yotgan bu islomiy davlat nimalari jangarilarning Afg'onistonga kelish haqida bu katta bir nima yo'qda. Dalil ko'rmagan biz. Bundan oldinki Afg'onistonning ichida paydo bo'lgan bu nima islom davlati jangarilari onlar da Afg'onistonning o'z odamlarida ko'pisi. Masalan, Taliban guruhidan o'z sabablariga ko'ra uzoqlashgan,
ajralib chiqqan
gruplar ketib, masalan, oq bayroqning yeriga qora bayroq qoldirdilar. Ay nima bo'ldilar? Islom davlati jangarilari bo'ldilar. Onun bundan boshqa da agar fikr nima qilsangiz, yodingizda bo'lsa, 2013-2014 yillarda 2015 yillarning boshlarida Pokistonning qabilalar nimada rayonida katta bir operatsiya boshlatildi bu Taliban jangarilariga qarshi yoki orada yashagan jangarilarga qarshi katta operatsiya boshladi. Onlar qochib Afg'onistonga ketishdilar. Onların ba'zi nimalari, masalan, pashtun bo'lmagan a'zolarining ko'pisi masalan Afg'onistonning shimoliga yerlashdilar. Badaxshan, Qunduz, nima hammasi Turkmaniston, O'zbekiston, Tojikiston sarhadiga yaqin. Chunki masalan onlarning orasida Markaziy Osiyodan kelganlari bor deb, masalan, arablarda bor deb eshitdik biz.
Mana shu har xil guruhlar, masalan, millatlar, elatlar bor. Demak, bularni rozi qiladigan bir tuzum bo'lmagungacha Afg'onistonda tinchlik o'rnatilmaydigandek. Demak, qanaqadir ularga avtonom bir maqom berish kerakmi? Bu vaqtda siz nima deb o'ylaysiz? O'sha har xil, masalan, o'zbeklar bor, tojiklar, pashtular bor.
Yo, hammasi bir bugungacha birlikda yashab keldilar. Bugungacha avtonom haqida hech qurun gap, suhbat bo'lmadi ularning orasida. Men o bir nima deb fikr qilmayman. Bu ama bu jangarichilar bilan Afg'oniston hukumatı da Washington da son nimalarda yillarda nima muzok nima deydi? Gapirish kerak, onlar bilan masalan
muzokaralar
qilish kerak. Urushning tashida bir nima
yechimlar taklif qilish kerak.
Kechimlar taklif qilish kerak deb.
Demak, mintaqada Afg'onistonda tinchlik o'rnatish uchun baribir avvalo shu jangarilar muxolif kuchlar bilan bir murosa yoki tinchlik yechim bo'ladigan bir takliflar bilan chiqish kerak. Muhammad aka, suhbatingiz uchun katta rahmat. Sizning ishlaringizga muvaffaqiyat tilaymiz.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qir
Qirg'izistonda nodavlat tashkilotlardan biri o'tkazgan anjumanlar o'lkada musulmon yoshlarining o'rni va roliga bag'ishlandi. Darhaqiqat, taqvodor zamondoshlar Qirg'izistonda o'zlarini, o'z o'rni va mavqeini qanday his qilmoqda? Qanday muammolar, intilishlar mavjud? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mahalliy dinshinoslar va yoshlar vakillarini suhbatga chorladim. Zikr qilingan tadbirlarni uyushtirgan nodavlat tashkilotining rahbari dinshunos olim Qodir Malikov hozirgi zamonda yosh avlod tafakkuri uchun qattiq kurash ketayotganini ta'kidlaydi. Uningcha nafaqat turli diniy oqimlar, balki g'arazli tashqi kuchlar, sharqona ma'naviyatga yot ko'rinishlar ham yoshlarning aqlini o'g'irlash payida.
Самое главное сейчас наша вот цель это просвещение молодёжи, потому что нам не хватает среди молодёжи исламских интеллектуалов, умеющих независимо думать, мыслить. Нам не хватает формирования так называемой мусульманской интеллигенции через работу с молодёжью.
Кыргызстан жамиятыда окумышлы, билимли, чукур мулахаза кылышка кадыр этикадлы яшлар, аныкрак айтканда асыл мусульман зиялылары yetişmaydi. Bizning maqsad aynan shu kamchilikni bartaraf etish, musulmon ziyoliligini shakllantirish, deydi Qodir Malikov. Uningcha aynan bilim, ma'rifat, mustaqil fikrlay olish yoshlarni turli oqimlar va har xil yovuz kuchlar ta'siridan saqlaydi.
Мы думаем, что безопасность молодёжи от различных сект, от использования со стороны политических каких-то игр разных сторон является именно самодостаточность молодёжи, когда молодёжь сможет сама выбирать определять свою судьбу и сама думать, то есть независимо мыслить.
Yoshlarimizni qoloqlik, savodsizlikdan xalos etishimiz, ta'lim, madaniyat va ma'naviyatni taraqqiy ettirishimiz lozim, deydi suhbatdosh.
А для этого нужно, естественно, вырвать мусульманскую молодёжь из оков или цепей невежества, да, допустим, безграмотности, поднять её на новый уровень образования, культуры, дать возможность интеллектуального роста. Это и называется интеллектуальный ислам.
Markaziy Osiyoning, aytaylik Qirg'izistonning yosh musulmon avlodi qanday bo'lishi kerak? Qanday mezonlarga amal qilmoq lozim? Biz bu savollarga yoshlarning o'zlari javob berishini, o'zlari davrimizning yosh musulmon avlodi qiyofasi borasida zarur tasavvurga ega bo'lishini istaymiz. O'tkazayotgan tadbirlardan maqsad ham shu. Shubha yo'qki, musulmon yoshlari jamiyatning faol, jonkuyar a'zolari, pok va bilimdon insonlar sifatida namoyon bo'ladilar, deydi Qodir Malikov. Dinshunos olim hozirgi paytda mintaqada musulmon yoshlarining siyosiylashuvi maqsadga muvofiq emas deb hisoblaydi. Uning nazarida yoshlar o'z kuch g'ayratini ijtimoiy masalalarni hal qilishga yo'naltirgani ma'qul.
Но я против политизации, против того, чтобы вас использовали.
Qirg'izistonning musulmon yoshlariga nimalar yetishmaydi? Ular qanday kamchilik va muammolarni his qilmoqda? Aytaylik, dini islomni o'rganish, taqvodor bo'lish o'z haq-huquqlaridan foydalanish masalalarida, jamiyatning din va dindorlarga munosabatlarida.
Думаю, что это лень, неорганизованность и дисциплина. Это касательно мусульманской молодёжи. Конечно, не всех. Три основные проблемы, а в основном у нас алхамдулиллях как бы думаю, что всё есть. У нас есть, слава богу, здоровье, обстоятельства, все возможности для развития, для работы над собой и помощи другим людям.
Musulmon yoshlarimizning, albatta, ularning ma'lum qismining asosiy muammolari bu erinchoqlik, o'z faoliyati, hayotini uyushtira olmaslik, intizom yetishmasligi deb o'ylayman. Aslini olganda yoshlar uchun barcha shart-sharoit mavjud. Salomatlik deysizmi, o'qish, o'rganish, rivojlanish uchun imkoniyatlar deysizmi, deydi Shohista ismli o'shlik talaba qiz.
А вот почему, как вы думаете, вот та молодежь более агрессивная, более вот, подверженная к влиянию разных нетрадиционных течений, почему она одерживает верх? Почему она более нахраписта, агрессивна? А вот умеренная молодежь как бы в тени?
Делать добро всегда тяжело. Как бы, наверное, черное что-то, вред, она легче делается, быстрее делается, а вот доброта, она как бы тяжелая.
Sizningcha nega radikal kayfiyatdagi musulmon yoshlari odatda boshqa dindor yoshlarga qaraganda o'ta faol? Ular o'jarlik bilan tajovuzkor ruhda diniy ta'lim tarbiya sohasida yetakchi rol o'ynashga urinadi. Ammo fikrga bosim o'tkazishga, o'zgacha diniy ma'naviy muhit shakllantirishga harakat qiladi. Tengqur birodarlarning esa ovozi ham chiqmaydi. Shohista bu savolga biroz qiynalib javob beradi. Nojoya harakat qilish oson. Inson ezgu ishlar bilan sinaladi, deydi u. Yosh qalamkash Bishkekda chop etiluvchi Umma jurnalining xodimasi Aykol Bulutbekova aytishicha, Qirg'iziston musulmon yoshlari turli muloqot maydonlariga muhtoj.
Диний адабиот ва ахбарот воситалари хам керак.
Alhamdulillah, у нас есть самое главное доверие, да? Не хватает, возможно, возможностей, именно площадок, которые предоставляли бы реализовывать наши потенциалы, да?
Afsuski, masjidlarimiz faqat ibodatxona rolini bajarish bilan cheklanishadi. Bu dargohlarda kutubxonalar, diniy bilim to'garaklari ish olib borsa, ona va bolalar uchun xonalar tashkil qilinsa, qay bir ijtimoiy loyihalar amalga oshirilsa, qanday yaxshi bo'lar edi, deydi suhbatdosh.
Наши мечети они превратились только в дом, да, где можно делать намаз и всё, да? А было бы здорово, если бы даже при мечетях, да, строились бы какие-нибудь библиотеки, строились бы какие-нибудь центры, да, даже комнаты для женщин, которые могли бы приходить с детьми, оставлять там детей, да?
Айкол Булотбекова айтсича Qirg'iziston jamiyatida taqvodor yoshlardan yotsirash, hadiksirash, ularga qandaydir bir ko'rinishda bosim o'tkazishga urinish uncha sezilmaydi. Ayni paytda kundalik hayotda bo'linish, ajralib turish hollari ko'zga tashlanadi. Aytaylik, turli tadbirlarda hijobdagi qizlar alohida guruh bo'lib o'tiradi. Bo'linish ijtimoiy tarmoqlardagi munozaralarda ham yaqqol bilinadi. Bag'ri kenglik haqida ko'p gapirilsa-da, nazarimda jamiyatimiz hali boshqa nuqtai nazarlar, qadriyatlarni to'g'ri qabul qilishga o'rganganicha yo'q, deydi Aykul.
Не скажу, что прям сильное давление, да? Ну, всё равно делят. Особенно девушки в хиджабе это сильнее ощущают. Вот, если даже куда-то идём на конференцию, всё равно девушки в хиджабах ходят почему-то отдельно.
Диншинос олим Qodir Malikov aytishicha mamlakatda zamon bilan hamnafas, har tomonlama rivojlangan musulmon avlodini shakllantirish uchun davlat va diniy idoralar tig'iz hamkorlikda ish olib bormog'i darkor. Ayni paytda barcha muammolarni davlat va jamiyat yelkasiga tashlab qo'yish durust emas, deydi suhbatdosh. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimiz amerikaovozi.com. YouTube, Facebook va Odnoklassnikidagi sahifalarimizni ham kuzatib boring. Hozircha xayr, Washingtondan men Shohruh Hamro. Omon bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.